Mantıkut Tayır, 27. ayrım, sayfa 271. Hasan bunu görüp sinirlendi. Ey köle, sultan bu kadar sana saygı gösteriyor, sense saygısızlık ediyorsun. Padişahın karşısında eğilmiyorsun ve bu sözleri umursamıyorsun. Sen saygıya neden riayet etmiyorsun? Sultanın karşısında böyle davranman hak bilmezliktir. Ayaz bu sözleri işitince dedi ki, bu dediklerine iki uygun cevap vardır. Birisi şu: bu yolunu kaybetmiş kulun riyasız bir şekilde padişahın huzurunda saygı gösterisinde bulunması için ya horlukla onun huzurunda yerlere kapanmalı veya huzurunda inleye inleye söz söylemeli. Halbuki herkes padişaha nispeten aşağı bir makamdadır ve ona karşı hor ve zelildir. Ben kim oluyorum da herkesin içinde kendimi göstereceğim ve böyle bir işe kalkışacağım? Kul da onun, ihsan da onun. Ferman onun fermanı, ben kim oluyorum ki? Bu yüce padişah Ayaz'a her zaman gösterdiği lütfu bugün de gösterdi. Bilmiyorum, eğer her iki alemde de hutbesi okunsa acaba lütfunun karşılığı ödenir mi? Ben bu işi nasıl yapabilirim? Ben kim oluyorum? Kendimi nasıl ortaya çıkarabilirim? Ne saygı gösteririm, ne de hizmet için önünde eğilirim. Ben kim oluyorum da onun huzuruna çıkacağım? Hasan bu sözleri Ayaz'dan işittiği zaman dedi ki, ey hak bilir Ayaz, aferin sana. Senin padişahın yüzlerce ihsan ve lütfuna layık olduğunu ben de tasdik ettim. Sonra Hasan Ayaz'dan ikinci cevabı da söylemesini istedi. Ayaz dedi ki, bunu senin yanında söylemem doğru değil. Eğer şimdi padişahla tek başımıza kalmış olsaydık onu da söylerdim. Çünkü bu cevabı ancak mahrem işitmeli. Ama sen padişah değilsin. Bunu nasıl söyleyebilirim? Sen bu söze mahrem olamazsın. Ardından padişah çabucak Hasan'ı gönderdi. O da gidip askerlerin arasında yerini aldı. O halbette ne biz kaldı ne de ben. Çünkü Hasan bir kıl bile olsaydı orada olması iyi olmazdı. Padişah Ayaz'a dedi, şimdi kimse burada yok. O mahrem cevabı bana söyle. Ayaz dedi ki, padişah bu yoksula lütfunun kemalinden her baktığında, o bakışların parıltısı altında bütün bedenim baştan başa yok olur. Sultanın azamet güneşinden haya edip hemen o an tamamen ortadan kalkarım. Benim vücudumdan bir eser kalmayınca nasıl sultanın huzurunda secdeye varabilirim? Eğer sen o anda karşında birini görürsen o ben değilim, o alemin sultanıdır. İster bir lütufta bulun, isterse yüz lütufta. Aslında bu lütfu kendine yapıyorsun. Güneş çıktığı zaman kaybolan gölgeden hizmet etmesi ve saygıda bulunması beklenebilir mi? Ayaz senin mahallende bir gölge gibidir. Senin güneş gibi olan yüzün karşısında yok olmuştur. Kul kendi varlığında fani olduğu zaman ondan geriye bir eser kalmaz. Sen her ne yaparsan yap, onun için fark etmez. Çünkü o yoktur. Hayret Vadisi. Tevhid Vadisi'nden sonra karşına Hayret Vadisi çıkar. Buradaki işin sadece dert ve hasret olur. Burada alacağın her soluk sana bir kılıç darbesiymiş gibi gelir. Her an yeni bir derde müptela olursun. Gece gündüz ah çeker, dertten yanarsın. Ne gündüzün olur ne de gecen. Bu vadiye ayak basan salikin bedenindeki her kıldan, kılıç değmeden kan akar ve durmadan eyvah yazar. Bu vadide salik donuk bir ateş veya bu dert ve hasretle yanıp tutuşan bir buz gibidir. Hayretler içinde kalan salik bu menzile varınca şaşırıp yolunu kaybeder. Salik Tevhid Vadisi'nin canına nakşettiği her şeyi elden verir ve hatta kayboluşunu bile kaybeder. Eğer ona sarhoş musun, ayık mısın, var mısın yoksa yok musun, mevcut musun, değil misin, bir kıyıda mısın, gizli misin, ayağın mısın, fani misin yoksa baki misin ya da her ikisi misin yoksa ikisi de değil misin diye sorsalar, o der ki, ben gerçekten söylediğin şeyleri bilmiyorum, hatta bilmiyorumu da bilmiyorum. Aşığım ama kime aşık olduğumu bilmiyorum, ne Müslümanım ne de kafir, öyleyse ben neyim? Aşktan da haberim yok ama hem aşkla dolu olan ve hem de aşktan âri olan bir gönlüm var. Bütün bir âleme hükmeden bir padişah vardı. Bu padişahın sarayında ay yüzlü bir kızı vardı. Güzelliğiyle perileri bile kıskandırırdı. O Yusuf idi. Çene çukuru adeta bir kuyuya benziyordu. Alnına dökülen saçlarına yüzlerce yaralı gönül bağlanmıştı. Saçının her bir teline bir can asılıydı. Ay gibi olan yüzü cennete benziyordu. Kaşları adeta birer yay gibiydi. Kaşlarından ok yağdırmaya başladığı zaman Kabe Kavseyn bile onu överdi. Mahmur Nergis'i andıran kirpiklerinden ok yağdıracağı zaman aklı başında olan nice insanı aşk yoluna koyardı. Azra'yı andıran o güneş yüzlü güzelliğiyle ayın 17 Azra'sını ortadan kaldırmıştı. Ruhul Kudüs bile onun canlara can katan iki yakutuna hayran kalmıştı. Güldüğü zaman dudakları ağabey hayat olur ve bu dudaklardan zekat isteyenler susuzluktan can verirdi. O güzelin çene çukuruna bakan tepe taklak o kuyunun içine düşerdi. Onun ay gibi yüzünü av olanlar halassız hemen o kuyunun içine yuvarlanırdı. O sırada padişahın dergahına hizmet etmek için ay yüzlü bir köle geldi. Ne kölesi? Bu köle öyle güzeldi ki güzelliğinden ayı ve güneşi görünmez kılar zevale uğratırdı. Bütün alemde bir eşi ve benzeri yoktu ve kimse de onun gibi güzelliğiyle ortalığı karıştıramıyordu. Çarşıda sokakta yüz binlerce insan o güneş gibi parlayan yüzü görünce hayretler içinde kalırdı. Tesadüfen bir gün padişahın kızı sultanın bu kölesini gördü. Gönlünü elden verip kanlara bulandı. Aklı zeka perdelerini yırtıp deli divane oldu. Aşk aklını elinden alıp kendisine hükmetmeye başladı ve tatlı canını acılara gark etti. Uzun bir zaman kendi kendine düşündü ve sonra da kararsızlığı huy edindi. Köleye olan aşkından eriyor ve ayrılık ateşinden yanıp tutuşuyordu. Gönlünde sadece kölenin iştiyakı vardı. Kızın müzik konusunda çok mahir ve yüce makamda 10 tane çalgıcı cariyesi vardı. Bunlar durmadan müzik aletlerini çalar, bülbül gibi şakırlardı. Onların davudi sesleri canlara can katardı. Kız şerefini ve namusunu göz ardı edip canından geçmiş bir halde hemen durumunu onlara anlattı. İnsanın sevgilisine olan aşkı aşık er olunca canı ne işe yarayabilir ki? Kız cariyelerine dedi ki, eğer köleye olan aşkımı söylersem hem yanlış anlar hem de doğru olmaz. Konumuma bir hayli zarar verir. Benim gibi biri bir köleyle eşit olabilir mi? Eğer ona olan aşkımı da açıkça söylemezsem perdelerin ardında inemekten ölür giderim. Kendime yüzlerce sabır kitabı okudum. Ama ne yapayım ki sabrım kalmadı, çaresizim. Ben o köleden muradımı almak istiyorum ama onun bundan haberdar olmasını da istemiyorum. Eğer bu şekilde hedefime ulaşabilirsem, gönlümün istediği gibi muradıma ermiş olurum. Güzel sesli cariyeler bunları işittiklerinde dediler ki, merak etme ve gönlünü ferah tut. Biz gece geç saatlerde onu alıp senin yanına getiririz. Onun bile bundan haberi olmaz. Cariyelerden biri gizlice kölenin yanına gitti ve ona dedi ki, sana bir kadeh şarap getirdim. Güzel sesli cariye şarabın içine insanı bayıltan ve kendisinden bir haber kılan bir ilaç katmıştı. Köle bu şarabı içince kendinden geçti ve böylece güzel cariyeler hedeflerine ulaşmış oldu. O gümüş tenli köle ilacın etkisiyle sabahtan akşama kadar kendinden geçmiş bir şekilde iki alemden de bir haberdi. Gece olduğu zaman o cariyeler gizlice ve düşe kalka o kölenin yanına geldiler. Köleyi bir sedyenin üstüne koyup gizlice o kızın yanına götürdüler. Sonra çabucak onu bir altın tahtın üzerine oturttular ve başına inciler saçtılar. O köle gece yarısı yarı baygın bir halde nergis gibi olan gözlerini açtığı zaman cennete benzeyen bir köşkün içinde olduğunu ve köşkü baştan başa kaplayan bir tahtın üzerinde oturmuş olduğunu gördü. Cariyeler 10 tane amber kokulu mum yaktılar ve odun yerine öd ağacını tutuşturdular. O güzel cariyeler dans etmeye başladıklarında o kölenin aklı başından ruhu da bedeninden çıkıp gitti. Köle o gece cariyeler arasında adeta mumlar arasındaki güneşe benziyordu. Bütün bu güzelliklere rağmen padişah kızının yüzünü görünce kendini kaybetti. Hayretler içinde kaldı. Ne aklı yerindeydi ne de canı. Doğrusu ne bu alemdeydi ne de o alemdeydi. Dili tutuldu, gönlü aşkla dolup taştı. İştiyakından canı ağzına geldi. Gözlerini canana dikmişti, kulakları ise cariyelerin çaldığı müzikteydi. Burnuna hoş amber kokuları geliyordu, ağzında ise şarap vardı. Kız ona şarap sunuyor ve ardından da meze olarak bir öpücük veriyordu. Kölenin gözleri cananın gözlerine baka kalmıştı ve kızın yüz güzelliği karşısında şaşkına dönmüştü. Diliyle duygularını anlatması imkansızdı. Gözlerinden yaşlar akıyor ve çaresizlikten ağlıyordu. O güzel kız ondan daha fazla ağlıyordu ve gözyaşları yüzüne dökülüyordu. Bazen kölenin şeker gibi dudaklarını öpüyor, bazen de yanık ciğerinden akıp gelen tuzlu gözyaşlarını öpücüğüne katıyordu. Bazen serkeş zülfünü elleriyle dağıtıyor, bazen de kölenin sihirli gözlerini seyredip kendinden geçiyordu. Sarhoş olan köle de kızın yanında kendisinden geçmiş ve onun güzelliğine dalmıştı. Güneş doğudan çıkıp şafak sökünceye kadar köle o güzel kızı seyrede durdu. Gün doğup sabah yerleri esmeye başlayınca köle sarhoşluktan tamamen kendisinden geçti. Köle uykuya dalınca cariyeler tekrar onu alıp eski yerine götürdüler. O gümüş bedenli köle biraz sarhoşluğundan ayılıp kendisine gelmeye başladığı zaman ne olduğunu bilmediğinden heyecanlandı ama olan olmuştu artık. Bunları düşünmenin bir faydası yoktu. Ciğerinde bir katre su bile kalmamıştı. Ama başını aşan bir suya dalmıştı. Üstündeki elbiseleri çıkarıp parçaladı. Saçlarını yolup toprak başına saçtı. O tiraz mumundan başından geçen olayı sordular. Dedi ki, bunu anlatamam. Ben mest ve sarhoşken açıkça gördüklerini hiç kimse rüyasında bile göremez. Bilmiyorum, ben şaşkının başına gelenler acaba başkasının da başına gelmiş midir? Gördüklerimi anlatmam imkansız. Bundan daha hayret verici bir olay başıma gelmemiştir. Herkes dedi ki, biraz kendine gel ve gördüklerinin 1/1'ini dahi olsa bize anlat. Köle dedi ki, ben zavallı, şaşırıp kaldım. Bütün bunları ben mi gördüm, yoksa başka biri mi gördü? Her şeyi kendim işittim ama hiçbir şeyi işitmemiş gibiyim. Her şeyi kendim gördüm ama hiçbir şeyi görmemiş gibiyim. Gafilin biri köleye dedi ki, galiba sen rüya gördüğün için böyle kendini kaybetmişsin. Köle dedi ki, ben kendimde değildim ki başıma gelenlerin rüya mı veya gerçek mi olduğunu bileyim. Ben gördüklerimi sarhoşken mi gördüm, duyduklarımı ayıkken mi duydum bilmiyorum. Dünyada bundan daha şaşılacak bir durum olmaz. Bu olay benim için ne aşikardı ne de gizli. Başıma gelenleri ne anlatabilirim de susabilirim ve ne de bu ikisi arasında kendime gelebilirim. Bir an için bile olsun onun yüzünü canımdan uzaklaştıramıyorum. Kendisinden bir zerre olsun bir nişane bulamıyorum. 27. ayrımın sonu, sayfa 280.